Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda büyük günahlardan bahsediyorduk. Gıybet konusunu işliyorduk. Gıybeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif buyurmuşlardı. Gıybet, din kardeşinden onun hoşlanmayacağı bir şekilde bahsetmendir. Söylediğin söz doğru olabilir, hakikat olabilir ama o hakikatin ortaya çıkmasından, söylenilmesinden hoşlanmıyorsa o insan, rencide oluyorsa, üzülüyorsa o gıybet oluyordu. Bu sebeple benim söylediğim doğrudur diyerek gıybetten kurtulmak mümkün olmuyordu. Demek ki insan birinin arkasından öyle konuşmalıdır ki aynı şeyleri onun yüzüne karşı da rahatça ve kalbini kırmadan söyleyebilmelidir. Kalbini kırmadan, ama yüzüne de söylerim deyip bir de gidip yüzüne söyleyerek kalbini kıracaksa bu hem gıybet işlemiş hem kabalık yapmış olur. Eğer bakan gözlerden çekinerek yüze karşı başka, arkadan başka söylerse, insan göze karşı utanır, göze karşı bakan gözlere karşı onlardan çekinerek yüze karşı başka, arkadan başka söylerse, gaybı bilen Cenab-ı Hakk'ın her zaman ve her yerde hazır ve nazır olduğunu unutmamalıdır. Esas mesele de bu. Zaten kalplerde Allah'ın murakabesinin, Cenab-ı Hakk'ın semiye ve basir, işiten ve bilen olduğunun yerleşmesi gerekiyor. Bu yerleştiği zaman her bir kalbe bir polis koymuş gibi sanki insan artık günahlardan, yanlışlardan, haksızlıklardan, zulümlerden korunabilir, uzaklaşabilir. Ancak bu şekilde, başka türlü mümkün değil. Aklını başına alarak Cenab-ı Hak'tan da en az karşısındaki adam kadar sıkılmalıdır. Yani madem karşındaki bir senin gibi, seninle aynı seviyede olan insandan sıkılıyorsun, onun yüzüne karşı onu üzecek, kızdıracak yanlış bir söz söyleyemiyorsun, en azından Allah'a karşı da böyle davran. Allah'tan da sıkıl, Cenab-ı Hak'tan da utan, ona karşı da takvalı ol. Onun her zaman gördüğü, işittiği yerde de günah işleme, onun razı olmayacağı bir harekette bulunma. İnsan o şekilde davranmalı, o şekilde olmalı. Bir kimsede olmayan bir şeyi ona izafe ederek aleyhinde konuşmak ise, yoksa zaten o insanda doğru söylemiyorsa, hadisimizde ifade edildiği şekilde bühtan ve iftiradır. Soruyorlar, ya Resulallah, peki söylediğimiz söz o kimsede varsa ne olacak? O zaman diyor, ona bühtanda bulunmuşsun, iftira etmiş olursun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun günahı da daha büyüktür. Bühtan, iftiranın günahı. Bu da büyük günahlardan birisidir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, dil ile eziyet edenler, şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Gıybet ve iftira kul hakkı olduğu için onları affetmeye sadece tevbe kafi gelmez. Onu, gıybet edilen kimsenin de affetmesi, ondan da helallik alınması gerekiyor. Gıybeti yapılan kardeşimizden helallik alarak Allah'tan af dilemek, ikisini birlikte yapmak gerekiyor. Bundan sonra da yapılan gıybet için bir kefaret gereklidir ki o da tabiin alimlerinden Mücahit şöyle ifadelendirir onu da. Kefaret nasıl olacak? Kardeşinin etini yemenin kefareti onu methetmen ve hakkında hayır duada bulunmandır. Madem bir yanlış yapılmış, hata işlenmiş, tevbe edilmiş, pişman olunmuş, artık ona bir kefaret olarak o kardeşimiz hakkında onu güzel bir şekilde methetmek, sena etmek, onunla ilgili ona dua etmek, onun hakkında dua etmek, onun iyiliği için gayret etmek, bir kefaret olsun diye onun iyiliğine gayret etmek gerekiyor. Diğer taraftan haya perdesini yırtarak açıkça günah işleyen fasık, zalim, idareci ve dinde olmayan şeyi dine karıştırmak isteyen bid'atçinin yanlışlarını söylemek de gıybet sayılmaz. Demek ki gıybetin istisnaları nedir? Haya perdesini yırtarak açıkça günah işleyen fasık, günahı aleni hale getirmiş, kötülüklerin şuyu bulmasını istiyor, buna çalışıyor, toplumun ahlakını, fertlerin hayatını, ahlakını bozmaya çalışıyor. Böyle bir insanın suçunu, böyle bir insanın halini insanlara bildirmek, insanların ondan sakındırmak, zalim idarecinin halini bildirmek, insanlara onun zulmünden sakındırmak, dinde olmayan şeyleri dine karıştırmak isteyen, bid'at ortaya çıkaran, yeni insanı dini tahrip eden, dini değiştiren, yok eden bid'atler ortaya çıkaran, tecdit değil de tebdil yapan insanlar. Bu da bu İslam'a uymayan bu bid'atleri de çıkaran kimselerine yanlışı söylemek dini muhafaza için gerekli. Bir kimseyle dünürlük, ortaklık, komşuluk, alışveriş vesaire yapmak, emanet bırakmak isteyen kişiye mevzu ile doğrudan alakalı bilgileri vermek de gıybet değildir. Yani birisi kız alacak, kız verecek veyahut da ortak iş yapacak, emanet bırakacak. O kimseye o hususla ilgili sadece eksiklerini, hatalarını söylemek, yoksa adamın yapacağı işle hiç alakası olmayan başka kusurlarından bahsetmek yine gıybete girer. Yani bir insan işte kız verecek diyelim, oğlan hakkında, yani onun aile geçimsizliğini ile ilgili bir hususunu söylemek gıybet olmazken, onun farz edelim başka bir bu işle alakası olmayan bir husustaki bir eksiğini, şahsi bir eksiğini söylemek, işte o şöyle bir işte diyelim aksaklık vardır elinde, şunda burada, bu şekilde evlilikle alakası olmayan bir hususu ifade etmek gıybet sınırlarına giriyor. Veya ticaretle ilgili bir istişare yapıyor insan, ticaretle alakası olmayan başka bir konudaki eksiğini gündeme getirmek, bu gıybet oluyor. Ama sorulan, istişare edilen konuyla ilgili eksiği söylemek, o insanı da zarardan korumak için gıybet olmuyor. Çünkü bu bilgiler verilmediği takdirde diğer şahıs zarar görecektir. Ancak bu hususlarda nefsin tuzağına düşmemek icap eder. Zira nefis daima kendini haklı gösterecek bahaneler peşindedir. Ama şöyle, ama böyle diyerek nefiste devamlı kendisine göre söylemek istediği şeyi ifade etme gayretinde oluyor. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karıştırılsa idi onun suyunu bozardı. Yani bir kimsenin kısa boylu olduğunu söyleyerek onu tahkir etmek denizleri kirletecek kadar çirkin, kötü bir söz olduğunu ifade etmişti. Bir kimsenin taklidini yaparak yaptığını görünce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı şekilde taklit edip anmayı kesinlikle istemem buyurmuşlardı. Buna göre, bu hadis-i şerife göre bir kelimelik bir gıybetin dahi koskoca denizleri kirletip ifsad edeceği haber veriliyor. Kısa diye, yani bir kelime söylüyor ama denizleri kirletecek kadar kötü bir gıybet oluyor. Devamında da bir insandan hoşlanmayacağı şekilde bahsetmenin, taklidini yapmanın günahını hiçbir şeyin telafi edemeyeceği ifade ediliyor. Dünyanın en kıymetli şeyleri verilse bile bunu istemem buyuruyor Efendimiz. Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe validemize müdahale etmesinden anlıyoruz ki bir mümin kendisi gıybetten uzak durduğu gibi yanında o günahın işlenmesine de müsaade etmemelidir. Gıybeti dinlememeli, gıybet etmemeli, gıybeti dinlememeli. Gıybete girildiğinde konuyu değiştirmek gerekiyor. Gücü yetmiyorsa oradan uzaklaşmak gerekiyor. Yanında yapılmak istenen gıybeti dinlemeyip imkanı varsa müdahale etmeli veya orayı terk etmeli. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Boş bir söz duydukları zaman ondan yüz çevirirler. Peki günah olan bir söz duyulursa demek ki ona daha çok yüz çevirmek lazım. Yani boş sözden bile yüz çevirmek gerekiyorsa günah olan, zararlı olan sözlerden daha fazla yüz çevirmek gerekiyor. Çünkü gıybetçiden fayda umulmaz. Hikmet ehli ne güzel söylemiştir. Birisi sana gelir de diğerine gıybet ederse onun başka yerde sana teşekkür edeceğini, senin iyiliğini söyleyeceğini ümit etme. Birisi gelmiş sana başkasının gıybetini yapıyor veya sana söz getirdiyse eğer, sen zannetme ki o kimse bana dosttur, samimi ahbaptır. Benim hep iyiliğimi düşünür. Başka yere gittiğinde benim iyiliklerimden bahseder. Zannetme. O aynı şekilde başkasına yaptığı hareketi sana da yapacak demektir. O böyle ispat ediyor, halini ortaya koyuyor. Onu anlayacaksın, ona göre muamele etmek gerekiyor ona. Onu susturmak gerekiyor. Dolayısıyla gıybete mani olan kişi hem kendisini hem de gıybet etmek isteyeni hem de gıybet edilen kardeşini zarardan kurtarmış olur. Gıybet edilenin kurtarıyor, gıybeti yapılmıyor. Gıybet edeni gıybetten kurtarıyor. Kendisini de bir müddet sonra o gıybeti dinleyecek, ona cevap verecek bir şey, bir tavırda bulunacak. O gıybetçi gidip aynı halleri, tavırları, sözleri başka yere nakledecek. Bu kendisini de korumuş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim bir mümini bir münafığa, yani gıybetçiye karşı himaye ederse, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetçi münafık olarak değerlendiriyor. Ona karşı himaye ederse Allah da onun için kıyamet günü etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Yani gıybeti susturan kimseye Cenab-ı Hak kıyamet günü bir melek gönderir. O melek o insanın vücudunu, etini cehennemden korur. Niçin etini koruyor? Çünkü gıybeti de Cenab-ı Hak kardeşinin ölü etini yemek şeklinde tarif etmişti. Kardeşinin ölü etini yenmekten koruduğu için melek de onun etini cehennemden korur. Kim de kötülenmesini dileyerek Müslümana bir iftira atarsa, o küçük düşsün ben yükseleyim diye Müslümanın ona iftira atılmasına, kötülenmesine göz yumarsa Allah onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde hasmını razı ederek veya şefaatle veya günahı kadar yanarak söylediğinin günahından kurtuluncaya kadar hapseder. Köprünün üzerinde hapsediliyor. Cehennem köprülerinden bir, cehennem üzerindeki bir köprü. Köprünün altından ateş kaynıyor, sıcaklık geliyor, müthiş bir hararet. Orada bekletir. Ne zamana kadar? Hasmını razı edinceye kadar. Yani hakkını yediği kardeşe razı olur, affederse veya bir şefaat, Peygamber Efendimiz'in şefaati ulaşırsa, şefaat edilirse kendisine veya günaha kadar cezasını çeker, bitirir. Ondan sonra o köprüden, o azaptan ancak kurtulabilir. Yani bir kardeşinin kötülenmesini dileyerek Müslümana iftira atan kimsenin kıyamet günündeki cezası bu şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet edenleri münafık diye isimlendiriyor demiştik. Hakikaten şu hadis-i şerifte de onu görüyoruz. Ey diliyle iman edip de kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler. Müslümanlara gıybet etmeyiniz. Onların kusurlarını da araştırmayınız. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki münafıklığa yakışan bir sıfat gıybet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hitabıyla gıybetin ve kusur araştırmanın hakiki müminlerde bulunmayacağına ve bu manevi hastalığın münafıklık alameti olduğuna bu hadis-i şerifte de işaret etmiş oluyor. Biraz önceki hadis-i şerifte de aynı şekilde işaret edilmişti. Müminlerin gıybetini yapıp kusurlarını araştıran kimseler alemlerin Rabbi olan Allah'ı karşılarına almaktadırlar. Bu durumda Allah Teala da onların kusurlarını ortaya dökerek evlerinin ortasında bile olsa onları aleme rezil edeceği haber veriliyor. Demek ki Allah'ın kullarına insan sataşırsa Cenab-ı Hak da kullarını muhafaza ve müdafaa ediyor. O da kullarına eziyet eden, gıybet eden kimseleri rezil ediyor. Diğer rivayetlerden de öğrendiğimize göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdıktan sonra kızgın bir şekilde cemaate dönmüş, hatta minbere çıkıp yüksek bir sesle nida ederek bu hadis-i şerifi söylemiş. Yani ey diliyle iman ettik deyip de kalbine iman girmeyenler ve gıybet hakkındaki ilahi mesajı duyurmadık kimse bırakmamıştır. Yüksek sesle söylemiş, bu sözümü de evlerinize ulaştırın, diğer insanlara ulaştırın benden şeklinde duyanlar duymayanlara ulaştırsın. Çünkü nice daha sonra öğrenen kimse vardır ki bizzat benden iştenden daha anlayışlı, daha fakih olur buyuruyor Efendimiz. Bu şekilde herkese bu durumu ilan etmiş Efendimiz. Ashabına, ümmetine doğruları öğretmiş ki ümmeti bu yanlışlardan korunsun diye. Kim günahı sebebiyle bir kardeşi ayıplarsa o günahı işlemeden ölmez denilmiştir. Demek ki bir kimseyi ayıplayınca o ayıplayan insan da o günaha düşmeden ölmez deniyor. Bu demek ki tecrübeyle söylenmiş bir söz. Bu hikmetli sözü pek çok defa tecrübe eden ecdadımız gülme komşuna gelir başına demişler. Gülme komşuna gelir başına. Demek ki tecrübenin mahsulü bu. Alimlerin de ifadesiyle, hikmet ehlinin de ifadesiyle bir kimse bir başkasını ayıplarsa o ayıbı işlemeden ölmez. Mutlaka o ayıba düşer. Çünkü biraz önce hadis-i şerifte okuduğumuz gibi Cenab-ı Hak kulunu müdafaa ediyor. Cenab-ı Hak karşısına alıyor o kimseyi ve gıybet eden kimseyi evinin ortasında bile olsa rezil ediyor. Cabir radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre onlar Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikteyken birden ortalığa kötü bir cife kokusu, leş kokusu yayılmıştı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kokunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur buyurmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki müminlere gıybetin bu kötü kokusunu haber veriyor. Bazı hadis-i şeriflerde haber verildiğine göre günahların sadece gıybetin değil başka günahların da çok çirkin tat, koku ve şekillerin olduğu ifade ediliyor. Şayet insanlar onları hissedebilselerdi hiç günahlara yaklaşmazlardı. Ancak imtihan icabı bunlar insanlardan gizlenmiş durumda. Yani bu büyükler Allah dostları diyorlar ki günahlar ruha zehir saçmaktır diyorlar. Biz bu sözü tabii pek anlayamıyoruz. Günah belki nefse hoş geliyor, tatlı gibi geliyor insana. Tatlı bir musiki gibi geliyor ama hakikatte o ruha zehir saçmak oluyor. Onun kötü bir kokusu, tadı, şekli oluyor, rengi oluyor belki. Bunları göremediği için insanlar günahlara düşmüş oluyorlar. Görebilselerdi hiç yaklaşmazlardı. İmtihan icabı bunlar gizlenmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize haber vermişler muhtelif rivayetlerde. Müslümanlara düşen Allah Resulü'nün sözlerini tam olarak itimat ederek günahtan uzak durmaktır. Ben gözümle görmeden inanmam, elimle tutmadan inanmam şeklinde bir pozitivist yaklaşımdan ziyade peygamberimize iman ediyorsa bir insan onun sözlerine verdiği haberlere de iman etmek durumunda. Bize sahih olarak gelen, sağlam olarak gelen rivayetlere iman etmek gerekiyor. Demek ki Efendimiz haber verdiyse ona iman edip gereğince amel etmek, mucibince amel etmek gerekiyor. Gıybetin kötü kokusunu bugün niçin duymuyoruz diye sorulabilir. Ona da şöyle cevap verilmiş. Asıl saadette insanlar gıybetten büyük bir hassasiyetle kaçınırlardı. Ashab-ı kiram. Zaman zaman gıybet eden olursa bu şekilde kötü kokusu hissedilebilirdi. Günümüzde ise her an gıybet günahı işlendiğinden burunlarımız pis kokuya alışmış. Dolayısıyla onları fark edemez hale gelmiştir. Demek ki bu böyle bir durumda söz konusu olabilir. İkinci bir husus olarak. Bir taraftan Cenab-ı Hak onu gizlemiştir hakikaten Müslümanlardan imtihan edeceğim olarak. Bir taraftan da çoğalınca insanlar alıştığı kokuyu insan fark etmez, hissedemez. Öyle de bir cevap verenler olmuş muhterem dinleyenler. İnşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz programımıza. Muhterem dinleyenler, gıybetten bahsediyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin bir cezasını bize haber veriyor. Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve sadırlarını tırmalayan bir topluluğa rastladığını bildiriyor. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam da bunlar gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır. İnsanların şerefiyle, haysiyetiyle, ırzıyla, namusuyla oynayanlardır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada gıybetin uhrevi cezasını temsili bir şekilde zihinlerimize yaklaştırıyor. Bir insanın yüzünü ve sadrını yırtması bilerek yaptığı bir hata ve kendi başına açtığı büyük bir zarar neticesinde aşırı pişmanlık ve üzüntü duymasının alametidir. Saçını başını yolması bir insan nasıl yaptım ben bu hatayı şeklinde. Yani gıybet eden kimse başkalarına değil kendisine zarar veriyor. Gıybet ettiğinde halbuki aslında kendisine zarar veriyor. Kendi yüzü üstünü başını yırtıyor. Yüzünü parçalıyor. Kendi azabını kendi eliyle hazırlıyor. Dolayısıyla kabirde göreceği azap da bakır tırnaklarla yüzünü ve sadrını tırmalama şeklinde temsil olarak bize gösterilmiş. Diğer taraftan bir kimsenin yaptığı gıybet bir müddet sonra kardeş tarafından duyulduğunda gıybetçinin kendi yüzü kızarmakta ve insanlar arasında haysiyetini kaybetmektedir. Kendisi yani silah kendisine dönüyor. Attığı mermi sekiyor kendisine dönüyor. Geri tepiyor silah geri tepiyor. Dolayısıyla gıybet Müslümanlığa yakışmadığı gibi mertliğe de yakışmıyor. Sadi-i Şirazi, hikmet ehli olan bu zat şöyle anlatıyor. Bir gün birisi haramilik gıybetten daha iyidir dedi. Haramilik, yol kesmek, insanları malını almak gıybetten daha iyidir. Bu sözü Latife Tarık ile söyledi zannettim. Ona sordum, dostum saçmaladın. Bu söz bana tuhaf geldi. Haramilikle iyilik namına ne gördün? Haramilikte diyor iyilik namını ne gördün ki onu gıybete tercih ediyorsun dedim. Cevap olarak şöyle dedi. Haramiler babayiğit insanlardır. Bir kervan görünce tehevvür ile ona saldırırlar. Çekişir, boğuşur sonunda kervanı yakalarlar. yenerler, vurgun vururlar. Para ve mal kazanarak keselerini doldururlar ve hiç değilse dünyada bolluk içinde yaşarlar. Fakat biçimsiz, maymun tıynetli, sinsi gıybetçilerini yapar. Gıybetle defterlerini karartır, bir şey kazanmazlar. Böyle arkadan haince, yüze karşı değil, namertçe onlar da saldırırlar. İnsanların etini yerler, ölü insanların etini yerler. Canlı insana saldıramaz, ölüye saldırır. Onun etini yer, ne dünyada bir şey kazanabilir, ne ahirette bir şey kazanabilir. Hem dünyası berbat, hem ahireti berbat, hem namertçe bir hareket. Ama harami hiç değilse mertçe saldırıyor. Dünyada hiç değilse bir şey kazanıyor ama ahirette o da bir şey kazanamıyor, zarar ediyor. Demek ki haramilikten, saldırganlıktan daha iyidir gıybet. Peki bize niçin hafif geliyor gıybet? Çünkü dille olduğu için, konuşarak olduğu için, kolay işlendiği için, kendisi kolay olduğu için günahının da basit olduğu, hafif olduğu zannediliyor. Zararın da basit olduğu zannediliyor. Böyle bir yanılma yaşıyor insanlar. Halbuki yalan, gıybet gibi kolay işlenen günahlar da büyük bir günah ve zararı büyük zararlar. Burada maksat haramiliği hafif görmek değil, gıybetin haramiliğin iki katı bir kötülüğe ve zarara sahip olduğunu tarizli bir üslub ile anlatmaktır. Bu hikmet ehli zat böyle bir tarizle gıybetin, günahının, haramiliğin iki katı olduğunu anlatıyor. Yoksa haramiliği hafif göstermek istemiyor. İşte gıybetçiler ne dünyada ne de ahirette bir şey elde edemediklerini anlayıp maruz kalacakları cezayı da görünce büyük bir pişmanlıkla kendi kendilerine azap ediyorlar. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi kendi göğüslerini yırtıyorlar, yüzlerini yırtıyorlar. Gıybet konusunda mühim bir husus da zulme maruz kalan kimsenin hakkını helal etmesi ve gıybetçiyi affedebilme faziletini göstermesidir. Gıybet edilen kimsenin de affedici olması teşvik ediliyor. Bir taraftan insanların gıybet etmemesi, gıybet ederse helallaşması teşvik ediliyor. Bir taraftan da gıybet edilen, kendisinden özür dilenen kimsenin özrü kabul etmesi, affedici olması teşvik ediliyor. Gıybet edilen kimse kendisini çekiştirenleri affettiğinde bunun karşılığında ahirette büyük mükafatlar elde edecektir. Katade rahmetullahi aleyh bunu haber veriyor bize. Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir? Buyuruyor. Yanındakiler diyorlar ki Ebu Damdam da kim? Tanımadığımız bir insan. O da diyor ki o önceki milletlerde yaşayan, Beni İsrail zamanında yaşayan bir zat idi. Sabaha çıktığında derdi ki bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum. Peşinen. Daha peşinen bugün diyor kim benim gıybetimi yapacaksa hakkımı helal ediyorum. Yanılmıştır, hata etmiştir, bir gıybete düşmüştür. Benim yüzümden kıyamet günü bir zorluk çekmesin, sıkıntıya düşmesin diye daha peşinen o zayıf insanlardır. İnsanlığın zayıftır insanoğlu, hatalara düşer. Ondan dolayı benim yüzümden bir sıkıntı çekmesin diye peşine affediyor ki çünkü o afta karşılıksız kalmayacağı malum. Cenab-ı Hak da onun karşılığını verecek. Bu durum hiç şüphesiz yaratılanın hoşgör yaratandan ötürü anlayışının bir tezahürüdür. Allah'ın kulu olduğu için affediyor. Yani Allah'ı seven olgun müminler onun rızasını kazanmak için onun kullarını kolayca affedebilirler. Bu hususta büyüklük gösteren fazilet timsali müminlerden biri de fakir sahabi Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanları zorlu sefer Tebük için yardıma çağırmıştı. Tebük seferine yardımcı olun diye. Ulbe radıyallahu anh gece teheccüde kalkıp namaz kıldı. Allah'a yalvardı ve sabah olunca sahip olduğu yegane malı olan bir parça eşyayı alarak Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz yardım edin diyor. Benim de yardım edecek bir malım yok. Malumun halim biliyorsun diye. Böyle bir gönlünü içini döktükten sonra Cenab-ı Hakk'a sabahleyin bir parça bir kilim parçası gibi bir şeyini alıp götürüyor. Belki bir faydası olur sefer esnasında diye. Efendimiz yanına gidiyor. Ulvi bir ruh haliyle büyük bir fazilet ve fedakarlık örneği sergileyerek ya Resulallah elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Şu bir parça eşyamı tasadduk ediyorum. Bir parça eşya getiriyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söyleyen ya da benimle alay eden kimseye de hakkımı helal ediyorum diyor. Yani bu zat da bu kadar bir şey mi getirmiş? Bu da getirilir mi? Yani ayıp değil mi gibi böyle konuşan olabilir. Bir zaafa düşen olabilir. Bir hataya kapılan olabilir. Gıybete düşerse bu insanlar diyor. Onlar da şimdiden hakkımı helal ediyorum. Bu benim zayıflığım, fakirliğim sebebiyle onların da günaha girmesini istemiyorum diye peşinen af sergiliyor. Bu şekilde bir yardımda bulunuyor. Bir gün sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimdi o bir parça eşya getiren buyuruyor. O da çekinerek kalkıyor. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak senin yardımını kabul etti. Seni sadaka verenler, yardım edenler sadıklar divanına kaydetti şeklinde müjdeliyor. Bir de komşularını gıybet günahıyla yüz yüze getirmemek için fedakarlık yapan yüksek ruhlar vardır. Bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Komşularım görür de kıskanıp gıybet ederek günaha girerler diye yeni elbise giymeyen kimseler bilirim. Yeni elbise giymiyor bu insan. Demek ki toplumun durumuna göre bir vaziyet, fakirlik olan bir toplumda dikkat çekecek bir ortam var. Diyor ki komşularımın dikkatini çeker, haset ederler, bir haset günahına girerler. Sonra gıybet ederler, bir gıybet günahına girerler diye herkesin orta halde yaşadığı gibi yaşamaya dikkat ediyor. Böyle insanlar bilirim diyor. Bir de gıybete benzeyen söz taşımak, kovuculuk yapmak günahı vardır. Onda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki mezara uğramıştı. Onların kabir azabı çektiklerini, birisinin idrarını yaparken tuvalette dikkat etmeyip üzerine sıçrattığını, bu sebeple kabir azabı çektiğini, diğerinin de nemmamlık, kattaatlık, söz taşımak suretiyle bunu hafif görerek bu günahı işlediğini ve bu sebeple azap çektiğini ifade buyurmuşlardı. Gıybete benzeyen ancak ondan daha kötü olan bir büyük günah oluyor bu. O da insanların arasında laf getirip götürmek suretiyle fitne ve fesada sebep olmak. Halkımızın dilinde, Türkçemizde kovuculuk yapmak, müzevirlik etmek, kovuculuk yapmak diye geçen bu günah iki kişinin arasını bozmak maksadıyla yapılması yönüyle gıybetten ayrılır. İki kişi arasını bozuyor. Bu farkı bu, gıybetten farkı. Söz taşıyan kimseler hadislerimizde nemmam ve kattat diye isimlendirilmektedir. Gattat, Arapça ifade gafla ve te ile gattat şeklinde ifade ediliyor. Her ikisi de aynı manayı ifade etmekle birlikte aralarında ince bir farkın bulunduğu ifade ediliyor. Bu durumda nemmam aralarında bulunduğu bir cemaatin sözlerini başkalarına taşıyan kimseye nemmam deniyor. Gattat ise insanların haberi olmadan onların konuşmalarını dinleyip başkalarına ulaştıran. O da gizlice dinliyor. Casus gibi. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hadisi bize bildiriyor. Orada anlaşıldığına göre insanlar bu çirkin günahı hafife almakta ve basit görmektedir. Kendilerine göre hafif bir günah ama Allah katında büyük bir günah diyor Efendimiz. Halbuki söz taşıma fitne ve fesat sebebi olduğu için büyük bir günah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha ağır bir günah olduğu haber veriliyor. El fitnete eşeddü minel gatil. Fitne katilden, adam öldürmekten, savaş çıkarmaktan daha ağır bir fitne, günah. Dolayısıyla kovuculuk kabirde şiddetli azap görmeye ve cehenneme girmeye sebep oluyor. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nemmamlık yanında tuvalette necasetten sakınmamanın günahından da bahsediyor. Bazı insanlar küçük abdestlerini ayakta bozar. Taharetlerini güzel yapmaz ve bu konuya pek ehemmiyet vermezler. Bilhassa günümüzde tabanı beton ve fayansla kaplanan tuvaletlerde ayakta tuvalet yapıldığında, dikkat edilmediğinde bütün idrar üzerlerine insanın sıçrar, ince ince de olsa sıçrayabilir. Halbuki temizlik timsali olan ve günde 5 defa Rabbinin huzuruna çıkan bir Müslümana bu kirlilik yakışmaz. Müslüman küçük ve büyük tuvaletine oturarak nezih bir şekilde yapmalı ve sonunda elbiselerine bir damla bile düşürmeyecek şekilde taharetlenmelidir. Tahareti, istibrası, Müslümanlar buna çok dikkat eder ki namazı sahih olsun. Aksi takdirde elbiselerinin kirlenmesi neticesinde ibadetleri tehlikeye girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sakındırmak için kabir azabının çoğu necasetten gereği gibi sakınmamaktan kaynaklanır buyuruyorlar. Kabir azabının çoğu necasetten gereği gibi sakınmamaktan kaynaklanır. Günahları sebebiyle azap gören kişilerin kabrine Peygamber Efendimiz'in yaş hurma dalı dikerek azaplarının hafifletilmesini umması, Efendimiz bu kabirler başına yaş hurma dalı dikiyor. Bunlar yaş olduğu müddetçe azaplarının hafifletilmesi umulur buyuruyor. Onun ümmetine olan engin şefkat ve merhametinin bir alametidir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmakla aynı zamanda kabristanların ağaçlandırılmasını ve yeşillendirilmesini de teşvik etmiş oluyor. Bugüne kadar da bu sünnet tatbik ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde gattat, yani söz taşıyanlar, gizlice söz dinleyip taşıyanlar, ispiyonculuk yapanlar, casusluk yapanlar lüzumsuz yere cennete giremezler buyuruyor. Bunu da bir sahabi Huzeyfe radıyallahu anh ile bazı tabiinle birlikte otururken bir kişi gelerek yanlarına oturuyor. Huzeyfe hazretlerine sahabiye deniyor ki bu şahıs sultana söz taşır deniliyor. Yakınlarına oturmuş demek ki. Hazreti Huzeyfe de sahabi de sözünü o kişiye işittirmeyi arzu ederek duysun diye biraz sesini yükselterek Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki laf getirip götüren kimse cennete giremez. El-gatte la yedhul cennete el-gattat. Cennete gattat olanlar giremez buyuruyor. La yedhulul cennete gattatun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da kovucuların cennete giremeyeceği bize kuvvetli bir ifadeyle bildirilmiş oluyor. Hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Müslüman olup da söz taşıma günahını işleyenler ilk anda cennete nail olamayacaklardır. Yani kafirse zaten giremiyor ama Müslümansa, imanı varsa ilk anda giremiyor. Bunlar affedilmedikleri takdirde önce cehenneme giderek yaptıkları günahın cezasını çekecekler. Daha sonra da cennete girebilecekler. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, affıyla. Çünkü günahkar Müslümanlar kafirler gibi cennetten ebediyen mahrum kalmazlar. Yani imanı varsa mutlaka cennete girer. Cehennemde ebedi kalmaz. Cennetten ebediyen mahrum kalmaz. İmanı dolayısıyla sonunda mutlaka cennete nail olur. Diğer taraftan fesat çıkarmak maksadıyla halktan duyduğu sözleri idarecilere götürenler de söz taşıyanlar sınıfına dahildir. Bu hadisten bunu da anlıyoruz. Demek ki insanlardan duyduğu sözleri idarecilere götürenler, lüzumsuz yere kendine belki makam bir menfaat elde etmek için, kendi yerini sağlama almak için, bu şekilde bir menfaat için yapanlar ama bir vazife için, bir devletin hizmeti vazifesi için yapılanlar bunlar. Ayrı durumlar. Bunların ikisini ayırmak gerekiyor. Demek ki hakikaten bu gıybet, söz taşımak, insanları hakir görmek, küçük görmek, alay etmek büyük günahlardan oluyor. Bunlardan sakınmak gerekiyor. Toplum maalesef çok yaygınlaşmış durumda. Bunları önce kendimizden başlayarak, önce kendimiz buna bir son vererek, yakınlarımızdan bütün toplumu bu günahlardan arındırmanın bir gayret içerisinde olmak gerekiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi bundan muhafaza buyursun. Toplumumuzu da bundan kurtarsın. Pek çok insanların başına gelen sıkıntılar bunlardan kaynaklandığını görüyoruz muhterem dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.